Ayrım 2. Sayfa 7. Katillerin sonları. Kazım Bey, idam sehpası altında yağlı ip boynuna geçmeden evvel avaz avaz bağırıyordu. Hepinizin sonu benimkine benzeyecek. Dar ağacında sallanan 12 ceset. 1913 senesi. Haziran ayının 23'ü. Günlerden pazartesi. Bugün hem İstanbul muhafızlığında hem de polis müdüriyetinde hummalı bir faaliyet var. İstanbul, fevkalade günlerinden birini daha yaşıyor. Poliste izinler kaldırılmış ve hatta izinli subayların acele askerlik dairelerine müracaatları ilan olunmuş. Alınan mühim emniyet tedbirlerini şehrin her tarafında görmek mümkün. Ancak o sıcak Haziran gününde pek çok İstanbullu alınan bu emniyet tedbirlerinin farkında bile değil. Yalnız bazı mütecessiz kimseler binbir ihtiyatla kulaktan kulağa bir şeyler fısıldıyorlar. Mahmut Şevket Paşa'yı vuranlar asılacakmış deniliyor. Yeni bir suikast teşebbüsünün meydana çıkarıldığı söyleniyor. Geniş çapta tevkifat yapılacağından bahsediliyor ve bu fısıltı böyle kulaktan kulağa yayılıp gidiyor. Hangisine inanacağız bu söylentilerin? Bilinmez ki İstanbul muhafızı Cemal Bey, parantez içinde paşa, Mahmut Şevket Paşa suikastini bahane ederek öylesine bir terör rejimi kurdu ki herkes gölgesinden korkar oldu. Bu durumda elbette kimseye bir şey sorulmaz ve dolayısıyla gerçekte anlaşılamaz. Günlerdir devam eden Divan-ı Harbi örfi çalışmaları bitti. Fakat karar açıklanmadı. Şu halde mümkündür yukarıdaki fısıltılardan ilki. Yani Mahmut Şevket Paşa'yı vuranların asılacağı. Aynı günün gecesi. Vakit gece yarısını çoktan geçmiş. Bayezid Meydanı yakınlarındayız. Fakat bu da ne? Meydanın etrafı sıkı bir asker ve polis kordonu altında. Gecenin sessizliğini keskin destere sesleri ve çekiç darbeleri bozuyor. Asker, sivil, bazı kimseler sağa sola koşmakta, sert emirler duyulmakta ve kordon civarına kimse yaklaşamamakta. Vakit ilerliyor ve Bayezid Camii minarelerinde sabah ezanı okunurken meydan derin bir sessizliğe gömülüveriyor. Bu derin sessizlik içinde insanı ürperti veren yegane manzara kaç saattir devam eden testere sesleri ve çekiç darbeleriyle kurulan dar ağaçları. Meydanda birbiri peşi sıra kurulmuş 12 dar ağacından, bunlar altında sessiz gezinen bazı vazifelilerden ve hava gazı lambalarının son ışıkları ile parlayan sürgülerden başka hiçbir şey gözükmüyor. Ve ezanın bitmesiyle birlikte bütün gözler bir anda şimdi üzerinde İstanbul Üniversitesi yazılı olan abidemsi kapıya çevriliyor. O yıllarda bu kapı Harbiye Nezareti kapısıdır ve kapıdan merkez binasına kadar uzanan bahçede dikili tek bir ağaç yoktur. Biz de bakıyoruz kapıya. Oo, müthiş bir manzara bu. Üzerinde beyaz gömlekleri, göğüslerinde yaftalarıyla bir kafile ilerliyor. Bunlar siyasi cinayetler serimizin ikinci cildinde tafsilatıyla incelediğimiz Mahmut Şevki Paşa suikasti failleri. Önde Çerkez Kazım Bey ve sonra sırasıyla Abdullah Safa, Topal Tevfik, Muhip Bey, Bahriyeli Şevki, Ziya ve Hakkı kardeşler, Jandarma Kemal, Mülazım Mehmet Ali, Şoför Cevat ve nihayet damat Salih Paşa ile Miralay Fuat Bey. Bu hazin kafile gece yarısından biraz sonra birer birer uyandırılmışlar, size bir şey soracaklar diye yola çıkarılmışlar ve ellerine vurulan kelepçe ile akıbetlerini öğrenmişlerdir. Merkez kumandanlığına getirilen bu ölüm yolcularına Müddeu Mimi Bedri Bey mahkumiyet mazbatasının hülasasını okumuş ve sonra da bu idam mahkumlarına sormuştur. Vasiyetiniz var mı? Söyleyiniz veya yazınız. Bu suale ilk cevap veren damat Salih Paşa olmuş ve evvelden hazırladığı bir tomar kağıdı odadaki masa üzerine fırlatıp atmıştır. Çerkez Kazım Bey, Ziya ve Topal Tevfik'ten gayri diğer mahkumların cümlesi anlaşılır anlaşılmaz bir şeyler söylemişler ve bu söylenenleri hazır bulunan kitap kaydetmiştir. Miralay Fuat Bey kurşun kalemiyle bir kağıda birkaç satır karalamış ve sonra merkez kumandanının emriyle bu zatın apoletleri bir subay tarafından sökülürken Fuat Bey birden bire müdahale edip "Dur biraz," demiş. Bilahare şunları söylemiştir. "Ben bu şerefli üniformanın şerefini unutup bir komitacı gibi maceraya atıldım. Benim şu halim bundan sonrakilere bir ibret olsun." Bilahare mahkumlara beyaz gömlekleri giydirilip göğüslerine yaftaları takılarak Bayezid Meydanı'na çıkarılmışlardır. Burada bir hoca efendi tarafından mahkumlara dini telkin yapılmış ve dar ağacında ilk sallanan Çerkez Kazım Bey olmuştur. Son sözü sorulan Kazım Bey, metanetini kaybetmemiş, ittihatçılara pek galiz küfürler savurmuş ve yağlı ip boynuna geçmeden evvel avaz avaz haykırmıştır: "Hepinizin sonu benimkine benzeyecek." Sonra Topal Tevfik ikinci sehpa altına getirilmiş ve vaka günü Mahmut Şevket Paşa'nın otomobilinin çamurluğuna fırlayıp elindeki tabancanın kurşunlarını sadrazamın üzerine boşaltan bu yaman şerir tam bir külhan beyazı ile cellada şunları söylemiştir: "Ulan cingene, acele et, işimi çabuk bitir. Ne dersin, cehennemdeki babana senden selam götüreyim mi?" Mahmut Şevket Paşa suikastçilerinin idamı bu şekilde birbirini takip etmiş ve dar ağacında en son sallananlar damat Salih Paşa ile Miralay Fuat Bey olmuşlardır. Miralay Fuat Bey idam sehpası altında son sözü sorulunca hiddetlenmiş, "Hepsini söyledim, daha ne istiyorsunuz?" diye bangır bangır bağırmış. Damat Salih Paşa ise bir şey söylemek için ağzını açmışsa da dili tutulmuş ve konuşamamıştır. Bir ittihatçı subayın hatıratına göre bu Salih Paşa'nın idamını müteakip garip bir olay cereyan etmiştir. Bakınız ne diyor subay: "Fransız sefaretinden birkaç tercüman gelmişti. Bunlardan biri cellatları idamdan sonra Salih Paşa'nın yağlı ipini rica ediyordu. Dayanamadım, Ermeni tercümana sordum. Bu ip ne işe yarayacak tercüman efendi?" "Efendim, paşanın babası Tunuslu'dur. Fransızlar bu ipi İnkılap Müzesi'ne koyacaklar." "İyi ama bu ihtilal bize ait. Onlara ne oluyor?" "Onlar her şeyle alakadardırlar." Kendi kendime düşündüm. Öyle ya, ihtilallerin en büyüğünü onlar yapmışlardı. Kuleli Askeri Lisesi'nde tarih hocamız merhum Miralay Cinali Bey Fransız ihtilallerini ballandıra ballandıra bize anlatırdı. Kendisi hürriyete taraftardı. O zaman biz de Fransızlara hayran kalır, gözümüzün önünden kahraman bir millet diye geçirirdik. Bir de mütakere yılları olup da onların Türk erlerine ellerindeki kırbaçlarla vurduklarını, kadınlara saldırdıklarını, hele Maraş ve Urfa'da babalarına, ağabeylerine cephane yetiştiren küçük çocukları kurşuna dizdiklerini duyunca ben de Darülfünun'un konferans salonunda haykıran merhum Süleyman Nazif Bey gibi büyük bir ihtilali yapan, beşer hukuku beyannamesini dünyaya hediye eden millet bu mu diye bağırmaktan kendimi alamamıştım. Mahmut Şevket Paşa suikastçilerinden olup giyaben idama mahkum edilenlerden Çerkez Nazmi Bey cinayeti müteakip Bulgaristan'a kaçmayı becermişse de bir müddet sonra gizlice İstanbul'a dönmüş ve Cibali'deki evinde saklanmıştır. Yapılan bir ihbar üzerine İstanbul Merkez Kumandan Muavini Şerif Bey, Bayezid İnzibat Subayı Mülazım Teğmen Şerif Nimet Bener katilin yakalanmasına memur etmiş ve bu teğmen bir kış gecesi yanına aldığı 10 inzibat eriyle Cibali'deki evi kuşatıp bir müsaademe sonucunda katili ölü olarak ele geçirmiş. Başka bir iddiaya göre ise teslim olması istenen Çerkez Nazmi, "Sizin gibilere teslim olmaktansa" diyerek elindeki tabanca ile intihar edivermiştir. Yine gıyaben idama mahkum olanlardan Kavaklı Mustafa, cinayetten sonra Yunanistan'a kaçmış ve İstanbul'daki idam kararlarının infazından bir hayli sonra geri gelip bir müddet gizlenmişse de böyle gizlice İstanbul'da barınamayacağını anlayıp günün birinde Rus bandıralı bir vapurla Romanya'ya gitmeye teşebbüs etmiş. Ancak katilin bu teşebbüsünü haber alan iddiaçıların ünlü polis müdürü Azmi Bey, Beyoğlu Polis Merkezi'nden Mehmet Ali Bey'i Kavaklı Mustafa'nın yakalanmasıyla vazifelendirmiştir. Mehmet Ali Bey o günkü tabirle sertaharri, yani baş dedektifti. Bu zat yine dedektif arkadaşlarından Ahmet Faik ve Fahri Efendilerle meseleyi görüşüp hazırladıkları plan gereğince Kavaklı'nın bineceği vapura yolcu olarak girecekler ve katili takiple bir kolayını bulup denize atacaklar. Denizde sandalla balık tutma rolündeki polisler ise Kavaklı'yı yakalayacaklardı. Bu plan aynen tatbik edilmiş ve idam mahkumu Kavaklı Mustafa hakkındaki karar hemen o gece infaz olunmuş. Bir iddiaya göre ise Kavaklı sorgusu sırasında füceten ölmüş, dar ağacında sallanan bu ölü vücut olmuştur. Bilahare polis müdürünün bu hareketi Moskov elçisi tarafından protesto edilmiş ve elçi ağır basınca iddiatçılar polis müdürünü Beyrut valiliğine tayinle İstanbul'dan uzaklaştırmışlar. Bu arada Kavaklı Mustafa'nın yakalanmasını temin eden Sertaharri Mehmet Ali Bey de bu vazifeden alınmış. Bir yıl kadar açıkta kaldıktan sonra iddiatçıların ünlü fedaisi İsmail Can Bolat'ın Emniyet Umum Müdürlüğü devresinde başka bir isimle tekrar vazifeye alınmıştır. Böylece Mahmut Şevket Paşa, suikastçilerinin ele geçirilenlerinin cezalandırılması bitmiş ve bu cinayet tahkikatı dolayısıyla bütün memleket meselelerini bir tarafa itip korkunç bir terörle kendi hakimiyetlerinin tahakkuku peşinde koşan ittihatçılar nihayet Osmanlı Triumvirası diye anılan Talat Enver Cemal'i ortaya çıkarıvermişlerdir. Dipnot: bu korkunç terör havası içinde Sinop'a sürülen 600 kadar İttihat ve Terakki muhalifi arasında gazeteci yazar Burhan Felek ve Refik Halit Karay da vardır. Bu iki muharrir hatıralarında nasıl tevkif edildiklerini, hangi zor şartlarda Sinop'a götürüldüklerini ve oradaki sürgün hayatını pek güzel anlatmışlardır. Sultan Hamit'in zulmünden şikayet eden iddiaçıların istibdatının nerelere vardığını tespit yönünde bu iki muharririn yazdıkları okunmaya değer. Gerçi o günlerde bu üç adamın hakimiyetine karşı bizzat iddiaçılar arasında bir kıpırdama olmuşsa da İttihat ve Terakki içindeki Enver Talat mücadelesi bu teşebbüsü neticesiz bırakmış. Bir tarafta bazı genç subaylar Enver etrafında toplanırken Talat da merkezi umumudaki mevkiine dayanarak o genç subaylara karşı direnmesini bilmiştir. Talat'ın keyfi idaresini ilk baş kaldıranlar meşrutiyet arifesinde manastırda Şemdi Paşa'yı vurup öldüren Atıf Bey başta olmak üzere sonraları Enver Paşa'nın yaverliğini yapan İzmitli Mümtaz, meşhur fedai Yakup Cemil, teşkilat-ı mahsusa reisi Süleyman askeri Topçu İhsan, yine meşhur fedai şu İsmail Mahir Paşa'nın, Hasan Fehmi'nin, Ahmet Samim'in katili Abdülkadir ve Hüsrev Sami olmuşlardır. Bunlar zaman zaman ellerini tabancalarını atarak Talat Bey'i, parantez içinde Paşa'yı tehdit etmişlerse de Meclis-i Mebusan reisi Ahmet Rıza'nın tabiriyle yaman bir komitacı olan Talat, merkezi umumideki mevkiine dayanarak bunların oyunlarını çok kere boşa çıkarmış ve ileride Yakup Cemil vakasında görüleceği gibi sonunda o genç subayları susturmasını bilmiştir. Enver'in etrafındaki genç subaylara mukabil Talat'ın etrafında da siviller vardır. Mesela meşhur Doktor Nazım, Doktor Bahattin Şakir, Kara Kemal bunlar arasındadır. Ve o devirde Büyük Efendi diye anılan Talat'ın yanında meşhur Kara Kemal de Küçük Efendi'dir. Ve böyle büyük, küçük efendilerden kurulu bu grup nice oyunla Enver'i yalnız bırakmayı, Talat'ın arzusu veçhiyle bütün büyük işlere hakim olmayı beşermişlerdir. Sonları pek berbat oldu. Mahmut Şevket Paşa suikastçilerinden Çerkez Kazım Bey, dar ağacı altında boynuna yağlayıp geçmeden evvel ne diye haykırıyordu avaz avaz? Hepinizin sonu benimkine benzeyecek diyordu Çerkez Kazım Bey. Gerçekten de öyle oldu. Kendi iktidarları uğruna muhaliflerini sokak ortasında vurup öldürenler, güpegündüz Baba Ali'yi basarak devlet dairesine hakim olanlar ve çeşitli tertiple nice kimselere kıyanlar da sonunda sokak ortasında öldüler. Biz bu kitabımızda iddiaçıların tamamının akıbetini değil, sadece ele alıp incelediğimiz siyasi cinayetlerinin faillerinin sonlarına temas edecek ve bunun için de kronolojik bir sırayla evvela iddiaçıların geyikli kahramanlarından şu Resneli Niyazi Bey'den başlayacağız. İnkılap denilen 1908 meşrutiyetine müteakip boy boy resimleri elden ele dolaşan ve bu resimleriyle kıraathanelerin ve hatta bazı evlerin duvarlarını süsleyen Resneli Niyazi Bey, 1873 yılında Resne'de doğmuş. İlk tahsilini doğduğu yerde yaptıktan sonra Manastır Mülkiye İdadisi'ne girmiş, oradan askeri rüştiyeye geçmiş, bilahare İstanbul'da Harbiye'ye devam etmiş ve 1896'da teğmen olarak mektebi bitirip Makedonya'ya çete takibine gönderilmiştir. 3. Ordu emrine verilen Resneli Niyazi Bey, Makedonya yolunu tutarken şöyle bir haliyeti ruhiye içindedir. Diyor ki, mektebe büyük bir şevk ve muhabbetle girdiğim halde zabıt, parantez içinde subay, üniformasını giyerken mektep idare heyetinin, yani bir sürü casusların, bir sürü düzenbaz vatan hainlerinin mühürlerini taşıyan diplomayı elime aldığım ve hele mektebi terk ettiğim zaman beni yetiştiren mektebe ve hele İstanbul'a hiddet ve nefretle veda ederek ayrıldım. Feyz aldığı şanlı harbiyeye böylesine dil uzatan ve kendi ifadesiyle bir sürü casusların, düzenbaz ve vatan hainlerinin mühürlerini taşıyan, diploma ile ordu içinde mevki sahibi olup karnını doyuran Resneli Niyazi'yi böyle bir halet-i ruhiye içine atan, ezberlediği Namık Kemal'in şiirleriyle hocası, Osmanlı müellifleri adlı meşhur eserin sahibi, Bursalı Tahir Bey olur. Bilindiği gibi bu Bursalı Tahir Bey, Selanik'te kurulan ilk İttihat ve Terakki'nin kurucularındandır. Ve bu zatın Resneli Niyazi'ye olduğu gibi Enver Bey üzerinde de tesiri görülmüştür. Resneli Niyazi henüz teğmen iken 1897 Türk-Yunan Savaşı'na iştirak eder ve bir rütbe terfi ile üst teğmen olur. Hatta harpteki fedakarlığına mükafaten İstanbul'a dahi gönderilir. Bilahare Manastır'a döner ve Resne'deki Redif Depboy memurluğuna tayin edilir. 1903 yılında Makedonya isyanında Depboy memurluğundan alınarak çete takibine gönderilir. Bu arada ön yüzbaşı, parantez içinde kol ağası olur. Akıl hocalarından bir Yahudiydi. Enver Bey'in, paşanın İttihat ve Terakki'ye girip teşkilat kurmak üzere Manastır'a gittiği günlerde Resneli Niyazi Bey de İttihatçıların arasına katılır. Bu devre İttihat ve Terakki içindeki genç subayların pek faal olduğu bir devirdir. Bir an evvel hükümeti devirmek, padişahı, parantez içinde Sultan II. Abdülhamit Han'ı alaşağı etmek için sabırsızlanan bu genç subayları o günlerde yatıştıran ve yapılacak işlerin bir usul, sistem ve metot içinde yürütülmesini sağlayan adam meşhur Yahudi Emanuel Karaso'dur. Melanetlerine zaman zaman temas imkanı bulduğumuz bu Emanuel Karaso adlı Yahudi o devirde İttihat ve Terakki başındakilerin akıl hocasıdır. Bu akıl hocalığı yılları boyu nice melanetle devam etmiş ve beynel minel masonluğun ünlü üstadlarından olan bu Karaso haini gayesi uğruna İttihatçıları kullanıp Osmanlı Devleti'nin başını yedikten sonra soluğu İtalya'da almıştır. Resneli Niyazi, İttihat ve Terakki'nin Manastır Teşkilatı'na girip orada kendisi gibi daha nice gafille hürriyet peşinde koşarak İttihat ve Terakki adlı komitenin Manastır Teşkilatı'nda şöhrete kavuşmuş, bilahare dağa çıkan serdergeler arasına katılıp bir gece yarısı Tatar Osman Paşa'yı Manastır'dan alıp dağa kaldırmış ve 2. Meşrutiyet'in ilanında Enver Bey Paşa ile Hürriyet kahramanı ilan edilmiş, ancak İttihatçıların Selanik yarağını Resneli Niyazi Bey'e değil Enver Bey'e sahip çıkarak Resneli Niyazi'nin pabucunu pek çabuk dama atıvermişlerdir. Resneli Niyazi'nin pabucunun nasıl dama atıldığına aşağıda temas edeceğiz. Görelim şimdi Niyazi'nin İttihat ve Terakki Manastır Teşkilatı içindeki nasıl şöhrete erdiğini ve hürriyet kahramanlığı mevzuunda Enver Bey Paşa ile arasındaki rekabeti muhtelif vesileyle temas ettiğimiz gibi İttihatçıların 2. Meşrutiyet arefesinde istismar edilebildikleri en mühim meseleye reval mülakatı olmuştur. Bu mevzu etrafında Enver Bey'in Paşa'nın buram buram mülakata kokan sözleri yanı sıra bakınız Niyazi Bey de neler diyor. Artık kuvvetimizi ve sabrımızın faziletini göstermek zamanı gelmiştir. Bu arada cemiyet, parantez içinde İttihat ve Terakki, haberleri gelen reval mülakatından vatan için doğması mümkün olan tehlikeleri önlemek gayesiyle Avrupa'ya karşı iyi niyetlerini aldığı kararlarla göstermeye mecbur oldu ve hazırladığı beyannameyi Makedonya'nın muhtelif yerlerindeki konsoloslara vasıtasıyla büyük devletlere takdim etti. Resneli Niyazi'nin bu sözleri baştan aşağı muhalatadır. Evet, bugün açıklanmış bulunan reval mülakatı zabıtlarına göre diyoruz ki muhalatadır. Zira revalde devlet aliyenin paylaşılacağını propaganda eden İttihatçıların büyük yazıp çizdikleri o mülakat zabıtlarının neşrinden sonra sırıtıp kalmış ve olanca dehşetiyle ortaya çıkan hakikate göre revalde Osmanlı Devleti ilgili hiçbir mesele görüşülmemiştir. Reval mülakatı zabıtlarında bizimle alakalı tek cümle yoktur. Buna, bu gerçeğe rağmen İttihatçılar reval mülakatını gayeleri yolunda mükemmelen kullanmışlar ve giriştikleri propaganda ile bilhassa genç subaylar üzerinde korkunç tahribat yapmışlardır.